Ayrım 40.
Kaldı ki anayasanın kendisi bile bu konuda ne yapılması gerektiğini pek güvenilir bir biçimde göstermiyor. Başlangıçta çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azminden söz edilirken, devrim yasalarının korunmasına ilişkin 5. kısımda çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma amacı söz konusudur. Hangisi zorlanacak? Medeniyet mi, uygarlık mı? Seviye mi, düzey mi? Düzeyine mi ulaşılacak, üstüne mi çıkılacak? Soru 100. Bütün eleştirilerin ışığında anayasayı gerçek bir toplum sözleşmesine dönüştürmenin sağlıklı yolu nedir? En derin zikirler bile 99'luk bir tesbihle tükendiğine göre nihayet küçük bir kitapçık olan anayasa konusunda 99 sorudan sonra söylenecek fazla şey kalmamış olsa gerek. Bütün sorunların tartışılmasından süzülen sonuç şudur. 1982 Anayasası, Türk anayasacılık tarihi içinde devlet otoritesinden yana bir sıçrayışı temsil ediyor. Her toplumda olduğu gibi, Türk toplumunda da otorite ile özgürlük arasında gidip gelen sarkaç, şimdi otoriteden yanadır. Bireye karşı devleti egemen kılan, yürütmeyi güçlendiren, yasamanın iş görmesini kolaylaştıran, özgürlüklerin sınırlanmasında daha dar ölçüler getiren bir yaklaşım bu. Böyle bir yaklaşımın çeşitli amaçlar için kullanılması düşünülebilir. Hatta amaçlardan biri, bireyin özgürleştirilmesi için devlet gücüyle toplumdaki ekonomik ve sosyal yapıları değiştirmek, yani özde yine bireyden yana olan bir sonuca varmak da olabilir. 1982 Anayasası çok daha basit bir amacı, toplumda huzur sağlama amacını benimsemiştir. Çünkü anayasayı doğuran temel felsefeye göre toplumda huzurun kaybolması, 12 Eylül 1980 öncesinde gitgide artan bir tempoyla bireyin en temel hakkını, yaşama hakkını tehdit etmeye başlamıştı. Dolayısıyla toplumda huzuru geri getirmek bir anlama, bireyi öbür hakların ve özgürlüklerin başlangıç noktası olan yaşama hakkına yeniden kavuşturmak demekti. Elbette anayasanın bir takım hükümlerine, örneğin maddi ve manevi insan varlığının geliştirilmesine ilişkin sözlere bakarak anayasa felsefesinin burada durmadığı, yaşama hakkının ötesinde insanın geliştirilmesine yönelik başka şeylerin daha arandığı söylenebilir. Ama yine de huzurun sağlanması anayasadaki başlıca kaygıyı meydana getirmekte, her şey buna feda edilmektedir. İşte önemli olan bu feda edişin tarzı, biçimi ve üslubudur. Anayasanın en çok eleştirilebilecek yönü de burada. İlk bakışta 1982 Anayasası'nın hakları, özgürlükleri ve ödevleri, düzenleyişi, özellikle yaşanmış olan dönemin ışığında toplum huzurunun önemi ileri sürülerek çok da sınırlayıcı bulunmayabilir. Hatta sınırlamanın ölçüleri ve ölçütleri bakımından, uluslararası belgelerle, örneğin 4 Kasım 1950 tarihi, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması için Avrupa Sözleşmesi adlı belgeyle anayasa arasında az çok bir uyum sağlandığı, oralardaki sınırlama nedenlerinin ve ölçülerinin başarıyla aktarıldığı söylenebilir. Ama biçimsel bir başarıdır bu. Hatta yalnız biçimsel başarı olarak bile yer yer teknik aksamalar gösteren bir başarı. Asıl önemli olan bu görüntünün gerisindeki büyük kusurdur. Devletin varlığı ve toplumun huzuru söz konusu olduğu zaman yalnız önemli sınırlamalar getirmekle kalmayıp o sınırlamaların en önemli freni olabilecek olan unsuru, yani yargı denetimini büsbütün unutan, göz ardı eden yaklaşım. Yaklaşımın en belirgin örneği, olağanüstü hallerde ve sıkı yönetim durumlarında, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca çıkarılmış yasa hükmünde kararnamelerin yargı denetimi dışında tutulmasıdır. Oysa yargı denetiminin asıl gerekli olduğu durumlar o durumlardır. Toplumun gerilim içinde bulunduğu hakları ve özgürlükleri sınırlamanın doğal sayıldığı, hatta bu bakımdan varılacak aşırılıkların büyük çoğunluklarca da uygun görüldüğü günler. bireyin korunması, sınırlamalarda belirli asgarileri de ortadan kaldıracak boyutlara varılmasının önlenmesi ve insan onuruna ilişkin bir takım değerlerin yine de ayakta tutulması asıl öyle durumlarda gereklidir. Yargı denetiminin kaldırılması, yani rastgele kişilerden değil, bağımsız yargıçlardan oluşan bir mekanizmanın bile devre dışı bırakılması, olağanüstü yönetimi gerektiren durumlar ortaya çıkınca devlet ve toplum huzuru uğruna her şey yapılabilir diyen bir yaklaşımın belirtisidir. Ama bu tehlikeli yaklaşımın söz konusu olduğu ve dolayısıyla 1982 Anayasası'nın haklı olarak en çok eleştirilebildiği noktada yine 1982 Anayasası'nın en değerli sayılıp korunması gereken bir başka özelliği başlamaktadır. Evet, olağanüstü dönemlerdeki düzenlemeler yargı denetiminden geçmez ama yasama organının denetimi yine ayaktadır. Örneğin olağanüstü dönemlerin yasa hükmündeki kararnameleri de öbür yasa hükmündeki kararnameler gibi yayımlanır yayımlanmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Meclis bunları onaylar ya da onaylamaz. Belki de değiştirerek kabul eder. Denetim oradadır. Her konuda olduğu gibi. 1982 Anayasası, haklar ve özgürlükler konusunda hayli sınırlı ve değişik felsefeli bir düzenleme getirmiş, yürütmeyi aşırı güçlendirmiş, yer yer yargı denetimini sınırlayıp kaldırmıştır. Ama Cumhurbaşkanı'nın artan ağırlığı yanında parlamenter mekanizmayı saklı tutmuş, hatta onu birçok bakımdan daha işlek bir duruma getirmeye çalışmıştır. Anayasanın bu özelliği, siyasal kadrodan daha fazla sorumluluk, özen ve bilinç isteyen, o kadroyu topluma yeniden sahip çıkmaya çağıran yönüyle, Türk siyasal gelişiminde meclise üstün yer veren ana çizgiye uygun düşüyor. 1961 Anayasası, belki bir özelliğiyle, yani siyasal kadroya çok fazla güvenmeyen yaklaşımıyla, bu çizgi bakımından parlamento konusunda belirli bir tereddütü temsil etmekteydi. Parlamento dışındaki organların, kurumların ve kuruluşların ağırlığına fazla bel bağlanmıştı. Şimdi 1982 Anayasası'yla çok sınırlı ve ancak siyasal mekanizmaya ilişkin olarak özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden ağırlık ve bütünlük kazanışı dolayısıyla eski meclis üstünlüğü anlayışına doğru belli belirsiz bir dönüş söz konusu. Bu dönüş 1961 Anayasası'ndan geçilerek varılan bir dönüş olduğu için Anayasa Mahkemesi ya da ekonomik ve sosyal haklar düzeni gibi katkılarla biraz daha zenginleşmiş bir dönüş. Akıp giden toplum yaşamı içinde hiçbir dönüş tam olamayacağı gibi bu da değil. Türk Anayasa tarihi kaçınılmaz sarkaç hareketi içinde her uçtan bir şeyler yüklenerek yine kaçınılmaz sentezine doğru yol alıyor. Bu bakımdan 1982 Anayasası'na yöneltilebilecek olan ve 99 sorunun en az yarısıyla yöneltilen eleştiriler karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerek. Umut yine anayasanın kendi içinde onun değiştirilmesini mümkün kılan mekanizmalardadır. 1982 Anayasası parlamenter sistemi ayakta tutuşu gibi bu mekanizmaları da ayakta tutmuştur. Değiştirilmezliğin bir takım soyut ilkelere yayılmış olması ya da Cumhurbaşkanı'na özellikle geçiş döneminde bu bakımdan önemli bir ağırlığın tanınmış bulunması değiştirilebilirliği ortadan kaldırmaz. Başka bir deyişle koşulların zorlayıcılığı içinde çok büyük çoğunlukla bu anayasaya evet demiş olan halk yine temsilcilerinden oluşturacağı çoğunluklarla bu anayasayı değiştirmek ve onu olağanüstü olmayan koşullarda yavaş yavaş, parça parça, hüküm hüküm yeniden oluşturmak ya da toptan değiştirmek olanağına sahiptir. Anayasayı ilişilmez, dokunulmaz, tartışılmaz, kutsal bir metin saymak yerine serbest tartışmayla oluşturulan, rahatsız olundukça yeterli çoğunluklarla değiştirilebilen bir çeşit toplum sözleşmesi olarak görmek çok daha sağlıklı ve yumuşak yaklaşımlar getirebilir. Böylesi herhalde durup durup patlamaktan, bir anayasayı bütünüyle yıkıp yerine yenisini koymaktan, hem de bu işi tam katılım olmadan, olağanüstü koşulların olağanüstü sınırlamalarından yararlanarak yapmaktan çok daha iyidir. Sık sık anayasa yapmak, daha doğrusu yukarılardan topluma sık sık anayasalar biçmek sanıldığı kadar iyi bir alışkanlık değil. Türkiye'nin de artık bu alışkanlıktan kurtulması gerek. Anayasalar yaşandıkça canlanır, eskitildikçe yenilenip değer kazanır. En kötü ama değişikliğe ve toplumca onarılıp benimsenmeye açık bir anayasa, görünüşte en iyi görünüp ilişilmezliği yüzünden toplumdan soğuyarak taşlaşan ve raflardan tarih seyreden bir anayasaya göre kat kat iyidir. 1982 Anayasası'nın da böyle bir yaklaşımla ele alınması, zaman zaman yargı organlarının ileriye dönük yorumlarıyla, zaman zaman parlamentonun yeterli çoğunluklar oluşturarak getireceği değişikliklerle, siyasal yaşamı sınırlayan yasaklamalardan, çoğulcu toplumun oluşmasını engelleyen kısıtlamalardan, haklar ve özgürlükler konusundaki yanlış tutumlardan arındırılması mümkündür. Yeter ki şimdiki sınırlamalar gelişmeye açık bir iyimserlik ve hoşgörüyle uygulanabilsin. Çünkü bu iyimserlik ve hoşgörü anayasanın yıkımını değil, tam tersine dirileşmesini sağlar. Görülecektir ki eleştirilerin ışığında anayasaya yeni bir toplum sözleşmesi niteliği kazandırmak, zaten 1961 anayasasından devralınmış olan sistematiğe, yani maddeler iskeletine yeni bir ruh, yeni bir canlılık getirecektir. Türkiye'de 1,5 yüzyıldır çizilen çizginin sürekli yükselir bir çizgi olabilmesi de buna bağlıdır. Ancak anayasayla uğraşmanın insanları toplumun asıl yapısıyla uğraşmaktan alıkoymaması gerek. Çünkü sorunların gerçek çözümü orada. Üzerine çok fazla umut, görev ve sorumluluk yüklenen bir anayasa, aynı zamanda çok çabuk bir hayal kırıklığı, başarısızlık ve suçlama simgesi olabiliyor. İşin kötüsü, başarabileceğinden daha fazlasını anayasadan beklemek ve başarısızlıklar dolayısıyla onu suçlamak, başarısızlığın asıl sorumlusu olarak suçlanması, ele alınması ve değiştirilmesi gereken ekonomik ve sosyal etkenleri de gözden kaçırtıyor. Anayasayı anlamak demek, onu yerli yerine, kendi olanaklarının çerçevesine oturttuktan sonra temeldeki ekonomik ve sosyal etkenleri anlamaya başlamak demektir. Bu etkenlerin anlaşılması, getireceği gerçekçi çözümlerle anayasa düzenini daha gerçekçi kılar ve yaşatır. Anayasalar sık sık suçlanıp kurşuna dizilmek için değil, değişen toplumun gerçekleriyle yenilenip yaşatılmak için vardır. Kitabın sonu. 6 Mart 2000.